Ben artık Levent Efe'yi daha fazla bekletmek istemiyorum. Merhaba.
Merhabalar.
Bugün Avustralya gündemine başlarken tüm dünyayı ve burayı da tehdit eden IŞİD tehlikesinden bahsetmek istiyorum. İlginç bir tesadüf olarak daha dün bu olay olmadan önce The Australian gazetesinde editorial yazısında bu konuya değinilmişti. Kapımızdaki IŞİD tehlikesi başlığındaki bu yazıda Filipinler'de IŞİD'e bağlılık sözü veren ve geçtiğimiz gün birleşme kararı alan dört İslami gruptan bahsediliyordu. Avustralya için ne kadar büyük tehlike olduğu, bu grupların belki Malezya'da da olabileceği söyleniliyordu. Siz ne dersiniz?
Evet, bu grupların haberleri çıkmaya başlayınca, fotoğrafları medyaya düşmeye başlayınca haliyle Avustralya için de işin ciddiyeti görülmeye başladı. Filipinler'de özellikle Malezya ve Endonezya'daki gruplarla birlikte çalışabilecek yaklaşık 900 tane savaşçının İslam Devleti'nde savaşan ve geri dönebileceği düşünülüyor. Onun için bu haliyle yöre için, bu bölge için ciddi bir tehlike arz edecektir.
Neden ciddi bir tehlike arz ediyor? Nedir sizin için? Ne olabilir de böyle bir şey söylüyorsunuz?
Kim bu İslam Devleti'ni tezgahladıysa, kim organize ettiyse belli ki buradaki terörist eylemleri katılımcıların, buraya gelip bu savaşçılara katılanların geldikleri ülkeye dönüp orada da eylem yapmaları şeklinde bir programlanmış. Yani batıda olan Fransa'daki eylemlerde, Amerika'da hep bunları gördük. Haliyle pek çok ülkede bu ciddi bir sorun olmaya başladı. Kaldı ki Çin'de bile, Rusya'da bile, oradan bile insanların gelmesi çok farklı kesimlerden, çok farklı ülkelere bu terörün ihraç edilebileceği ve herkesin kapısının dibinde terör eylemleri bulabileceği ihtimali belirdi. Bu haliyle pek çok ülke için çok ciddi bir sorun. Buna benzer bir eylemin Avustralya'da gerçi bir iki ufak eylem oldu. İşte IŞİD'e atfedilen eylemler oldu ama çok organize bir şey değildi. Ama organize bir eylemin Avustralya'da gerçekleşmesi karşısında haliyle devlet güçleri, istihbarat bilimleri yoğun bir şekilde çalışıyordu. En büyük tehlike şu an o Avustralya için.
Bu tür eylemlerin insanları korkutmak için yapıldığı söyleniyor. Öyle mi sizce de?
Bilemiyorum ne için yapıldığını. Kendilerinin zaten yeterince izah ediyorlar bu terör grupları ama topluma ciddi bir anlamda tedirginlik yayacağı, insanları korkutacağı tabii ki aşikar. Ama tabii bu tehlikenin daha önceden nasıl sunulduğu, böyle bir olay gerçekleşirse devlet kademelerinin buna nasıl cevap vereceği haliyle vatandaşın tepkisini de belirleyecektir. Devlet paniğe kaptırırsa vatandaşın eli ayağı dolaşacaktır. Halbuki daha önce bu saldırılarda gördüğümüz özellikle Turnbull iktidarı geldi, başa geçtikten sonraki sükunet ve daha itidalli tavırlar en azından Avustralya'da fazla bir infial olmaz umudunu doğuruyor.
Evet, gerçekten öyle. Dediğiniz gibi paniğe kapılmamak çok önemli. Hükümetin paniğe kapılmaması için insanlara yaptığı konuşmada çok önemli. Madem Başbakan Turnbull dedik, o zaman Avustralya politikasından konuşalım. Malcolm Turnbull her ne kadar seçimlerin Eylül veya Ekim ayında yapılacağını söylese de erken seçim söylentileri devam ediyor. Sizce bu olur mu?
Olabilir. Liberal Parti'de iki ayrı görüşün ağırlık kazandığı öğreniliyor. Bir görüşe göre ağır toplardan bazıları işte Mayıs bütçesi sırasında ya da yılın ilk yarısında bir seçim, Mart'tan itibaren yapılabiliyor biliyorsunuz seçim. Yılın ilk yarısında yapılıp şu an Turnbull'un kazandığı momentumun değerlendirmesi şeklinde bir eğilim hakim. Kimileri ise Mayıs'ta bütçeyi yaptıktan sonra bir seçimin tezgahlanması. Burada tabii vatandaş için en önemli konu seçimin ana maddesinin GST olup olmayacağı, yani katma değer vergisinin oranının artılması ve başka kalemlere de vergi getirip getirmeyeceği şeklinde bir neredeyse bir referandum tarzı bir seçim olup olmayacağı bizler için önemli. Daha da önemli bir şey aslında bir de seçimin erken yapılması kararının Turnbull'un daha kolay seçilme ihtimalinden ziyade dünyadaki yaklaşan bir takım krizlerden önce bir seçimi atlatmak endişesi olduğu da konuşuluyor, yazılıyor. Özellikle Çin'in yaklaşmakta olan sıkıntıları, giderek artan bir şekilde parasını devalüe edişi, Amerika karşısındaki ekonomik gücünün birden kırılması Avustralya'da haliyle yansıyacak bir şey. ekonomideki o sarsıntılar olmadan da bir seçime gitmesi söz konusu olabilir.
Vergiler gerçekten çok önemli bir konu olacak bu yıl Avustralya'da. Daha geçen gün bir radyo haberinde duydum. Gazetede yoktu, baktığım halde bulamamıştım. Şöyle deniliyordu: evler, içinde yaşanılan evler vergiden muaf, ama eğer hükümet bu insanların içinde yaşadığı evleri de vergiye tabi tutarsa, ki bunun değerinin 2 milyondan fazla olması bekleniyor. Çünkü artık Avustralya'da 1 milyonun altında ev bulmak çok zor. 2 milyon ve üzerindeki evler vergi tabi tutulsun deniliyordu. Böyle bir şey yapılır mı?
Bunlar toplumu denemek için ortaya atılmış bir, öyle bir ortaya bir muz atıyor birisi. Toplum ne kadar tepki gösterecek onu ölçüyorlar. Bu hemen de zaten üstü küllendi, geri çekildi. Ama bu konu üzerinde biraz konuşuldu. Ama tabii ortaya atılış biçiminde luxury homes diye bir terim kullanıldı. Yani işte çok pahalı evler, ama hangi baremin üstü, hangi ev luxury'dir, hangisi değildir, bu zaten subjektif şeyler. Ama bir ortada bir tartışma atıldı ve
bakalım insanlar ne diyecekler.
Bakalım ne olacak, toplum ne diyecek diye kolladılar. Bu ısıtılıp tekrar önümüze gelebilir ileride.
Siz Melbourne'de yaşıyorsunuz. Dün gazete ve haber bültenlerinde ilk haber olarak giren Melbourne'ün Essendon Futbol Kulübü'nün hali ne olacak?
Essendon'ın hali tabii toplumumuz için ciddi bir taraftar kitlesi olduğunu söylemem lazım. Essendon'ın durumu aslında sadece o kulüp değil, Avustralya sporunun, dünya sporunun en önemli sorunu olan doping konusunda devletin, yetkili kurumların ne tavır alacağı, ne kadar kararlı duracağı önemli. Ki kaldı ki dünyada çok ciddi kırılmalar olacak. İşte olimpiyat yaklaşırken Rusya'nın bütün atletizm takımını almamak şeklinde gerçekten yer yerinden oynayabilir öyle bir şeyler olursa. Yani dünyada çok ciddi kırılmalara doğru gidiyor bu doping konusu. Avustralya'da da ne kadar müsamaha olacak olmayacak çok ciddi bir konuydu. Biraz uzadı bu soruşturma tabii. 2011'den beri devam ediyor ama şu an oyunculara verilen ciddi cezalar verildi. Umarım sadece oyunculara cezalar verilip EFL ya da Essendon'un yönetimi kendini bir şekilde aklayıp onlara bir şekilde bir yaptırım olmadan bu iş atlatılmaz. Çünkü oyuncular sonuçta ne kadar profesyonel de olsalar kulübün dediğini yapmak durumunda olan genç insanlar, kadroya girebilmek için her türlü şeyi yapabilecek insanlar. Kaldı ki bu cezanın üstüne şimdi oyuncuların da kulübe karşı bir dava açabileceği.
Evet, dün oldu söyleniyordu. Evet. Çünkü oyuncular bilerek almamışlar bu yasa dışı maddeleri.
Öyle bir iddia vardı. Kendilerini kurtarmak için baştan öyle dediler. O tabii inandırıcı bulunacak bir şey değil. Şu an ne bileyim toplumun dışından 15 yaşında bir çocuk herhangi bir spor dalında sivilmeye başladığı anda ağzına atacağı her türlü soğuk algınlığı ilacını bile kontrol etmek zorunda. Yani siz ciddi bir sporcuysanız vücudunuzdan sorumlusunuz. Ne aldığınızı
bilmek durumundasınız.
Bilmek durumundasınız. Onun bir mazereti yok ama özellikle kulübün ciddi bir şekilde incelenmesi lazım. Bu tabii sadece futi ile ilgili bir şey değil. Hukuki yaptırımlar, hukuki çatışmalar çok fazla başından beri devam ediyor.
Bakalım dün ben haberleri okurken, dün programda da dile getirdim. Şöyle bir yorum vardı. Essendon'da artık diğer büyük spor kulüpleri gibi kapitalist bir firma gibi çalışıyor. Onların amacı para kazanmak, daha çok para kazanmak diyordu. Bunun bir yeri var mı?
Tabii ki öyle. Yani VFL olarak daha yerel organizasyonlar şeklindeyken FUTI 1990'lara doğru, 90'ların başına itibaren EFL diye ulusal bir müsabaka haline, bir lig haline geldiğinden beri zaten bunun ticari yanı çok daha ağır kazandı. Çok fazla çıkar var işin içinde. Yayın dünyası, televizyon, işte EFL olsun, toplumun pek çok kesimini ilgilendiren bir şey, organizasyon bu artık. Haliyle toplumda bunu hazmetmek durumunda. Ya bu eskiden sevilen bir spor olmasına rağmen her spor gibi belli bir kademeye aşan ve belli bir ilgiye kavuşan her spor gibi Türkiye'deki futbolun halinden biliyoruz. Belli bir noktadan sonra ticari bir oyun olacaktır. O şimdi gerçeği.
Hani eski bir söz vardır, tüfek icat oldu, mertlik bozuldu. Öyle doping tabii icat oldu, o zaman sportmenlik de mi bozuldu biraz?
Bir de şu an Avustralya'da spor çok ciddi değişimler geçiriyor.
Ne gibi?
Krikette bilindiği gibi artık test maçlarında tribünler neredeyse incin top oynuyordu. Kimse gitmiyordu maçlara. En son gelen yabancı takım Trinidad Tobago, onlar tabii fazla tribünleri doldurmadığı için yine test maçları boyunca Avustralya milli takımı çok ciddi bir boş türbinler oynama durumunda kaldı. Ama bu artan soruna karşı belki birileri çok iyi çalışma yapmış. Daha önce Hindistan'da denenen bir örnek, bu 2020 denilen daha kısa süren kriket maçı formatını ulusal bir lig hale getirip Big Bash League diye adlandırdılar. Hı. Ve geçen haftalarda Melbourne'un iki takımı arasında yapılacak maça organizasyon 50 bin kişi bekliyorken bir anda kapıda 80 bin kişi
yapıldılar. Müthiş bir şey.
Ve Big Bash League, Big Bash League deniyor. Bu hızlı kriket. Şu an dünyada karşılaşma başına gelen seyirci anlamında aniden ilk 10'a girmiş. Müthiş. Bu akıl almaz bir başarı. Evet. Aynı şeyi tenis de yapıyor. Gerçi tenise ilgi azalması söz konusu değil ama bir de hızlı bir formatını deneyelim diye bir Fast Four organizasyonu. Önceki gün bir müsabaka yapıldı Sydney'de. Bu Avustralya'nın Open'a doğru zaten herkes buradayken. Orada da son derece farklı. Toplumun değişik kesimlerini, özellikle gençleri türbinlere çekecek bir formatı denendi. Belki bu olacak. Yani şu an her türlü spor dalında böyle atıl bir şekilde durup bunu nasıl...
Kriket de gerçekten çok uzundu. Yani oturup onu saatlerce 3 saat seyreden insanlar vardı ama artık bu internet efendime söyleyeyim öyle cebimizdeki tabii. Mobile phone çağında doğrusu kalmamıştır
öyle,
herhalde.
Ben kendimi yetkili addetmiyorum o konuda ama en çok bu işle ilgilenen insanlardan duydum. Bazı insanlar bu işin klasik kriketi seven insanlar hakikaten 4-5 gün süren bir test maçının daha çok fazla inceliklerle dolu olduğunu söylüyorlar. Ondan zevk alan bir kesim var. Belki de bu
hardcore
devam edecek.
Evet, evet. Bu arada bazı mesajları okuyayım. Çok sık geliyor mesajlar. Sağ olun. Şöyle diyor bir dinleyici, Sayın Kılıçdaroğlu'na canı gönülden katılıyorum ve çok doğru söylüyor. Burada TRT Türk TV'de ne yazık ki ben bir haber alamadım Sultanahmet olayıyla ilgili diyor. Ama Rusya, Bosnak Press ve RT televizyonlarından öğrendim. Çok üzgünüm. İnsan kendi yayın kuruluşunu kapatır mı? Sayın Erdoğan demiş Özcan isimli dinleyicimiz. Özcan Bey böyle diyor. Ve haber, çünkü bir ara haber yasağı uygulanmıştı Sultanahmet'teki olayla ilgili olarak. Sonra da kaldırdılar. Bir başka mesaj var bana göre diyor Reuters ajansı. Çok iyimser rakam vermiş. Bence bu rakam %40 denebilir diye bir mesaj göndermiş bir dinleyicimiz. Başbakan zamanında IŞİD için bunlar öfkelenmiş bir gruptur demişti diyor Mehmet Bey de. Çocuklar ölmesin diyen bir öğretmen hakkında bir savcı teröre destek soruşturmasının açıldığı ülkede %9 destek olması çok da şaşırtıcı olmasa gerek diye yazmış bir başka dinleyici. Biraz önce okuduğum bir anketin sonuçlarına gönderme yapıyor ve bu konuda görüş dile getiriyor. Sürekli artıyor sizi, fırsat buldukça sizden gelen bu mesajları ben de okuyacağım. Levent dönersek söyleşimize, Avustralya etiyle ilgili çok ilginç, Avustralya'da kuzu etiyle ilgili çok ilginç bir haber vardı. Biraz komik. Bununla ilgili sizin görüşünüzü sorayım ama bilmeyen dinleyicilere biraz bilgi verelim. Şöyle, Avustralya günüyle ilgili barbekü reklamı yapılıyor. Biliyorsunuz Avustralya günü demek barbekü yapılan gün demek. Bununla ilgili de kuzu eti, lem çoplar reklam yapmış. Reklamda çok ilginç, uzunca bir reklam. Bizim SBS televizyonundan değil, içini kullanmışlar. Çok küçük bir bölümünde et yemediğini söyleyen bir kişinin yemek tabağı ateşe veriliyor. Yani bu da yemek mi sayılır diye yok ediliyor bu tabak. Bazı insanlar bundan rahatsız olmuşlar. Özellikle vejetaryenler. Ne dersiniz? Artık insanlar sense of humor'u veyahut da espri yeteneğini mi kaybediyor?
Bu tür haberlerin, bu tür eleştirilerin çıkması reklamı piyasaya süren et endüstrisinin tam da istediği bir sonuç zaten. Bir reklam böyle üzerinde konuşuldukça etkisi katlanıyor. Tamamen mizaha kullanarak yapılmış bir şey. Daha önce de her Avustralya'da yıllardır aynı karakteri Sam Kekovic'i kullanarak işte yine onlarda da mizahi bir şekilde işte barbekünüzde başka şeyi boş verin, et yiyin ki et endüstrisi de canlansın gibi şeyler söylenir. Bu sefer çok daha komik, çok daha mizahi bir şey. Umarım izleyici dinleyicilerimiz bu videoyu izlerler. Yurt dışındaki Avustralyalıları bir şekilde kurtarıp ülkeye getirip kuzu etinden barbekü yemelerini yemelerinin şeklini gösteriyor. Orada bu şekilde bir eylem yapıp onları tek tek kurtarıp ülkeye getiriyor. O şekilde bir mizah. Hatta Danimarka kraliyetinden biliyorsunuz Avustralya olan kraliçeyi bir şekilde bile bir helikopterle alıp getiriyorlar.
Evet, evet. Çok pahalı bir reklam. Ben izledim biraz önce. Müthiş detaylı. 2 dakikaya varan herhalde milyonlarca dolara mal olmuştum.
1,5 milyon dolara çıktığı söyleniyor ama yani haliyle çok fazla ilgiyi artıracağı için sektörün bu harcadığı parayı hemen çıkaracağını da söylemek mümkün.